Katre-i Matem, İskender Pala, 18. Ayrım. Ortalığı ağır ve iğrenç bir koku kaplamıştı. İbrahim Paşa önüne bırakılan torbanın içine bakıp bakmamakta önce tereddüt etti. İçinde ne olduğunu duyduğu kokudan dolayı hemen hemen tahmin edebiliyordu. Öncelikle böyle bir delilin neden kendisine getirildiğini anlamaya çalıştı. Meclistekiler burunlarını tutmaya başladıkları sırada elini torbaya uzattı. Bütün gözlerin üzerine çevrildiğini hissetmişti. Önce torbada duran şeyi ortalığa dökmeyi içinden geçirdi. Hayır, bunu yapmamalıydı. Sonunda torbanın kendisine doğru yere yapışık duran ağzını iki parmağıyla tutup kaldırdı. Suratını tiksintiyle buruşturdu ve burnunu tıkayıp öğürerek haykırdı. Allah kahretsin. Tomruk emini derhal kubbe altına çağrıla. Meclisin sonudur. Seyisler hazırlansın. Topkapı'ya geçiyoruz. 31. Sual. Aşıkı manevi dünyasından uyandıran madde neydi? Her şey ne kadar güzeldi. Neler neler öğrenmiş, kimleri ve kimleri tanımıştı. Eğer Nakşigül'ün katillerini zihninden çıkarıp atabiliyor olsaydı, burada mahşere kadar kalmaktan bahtiyarlık duyardı. 100 sene önce Ohreli Hüseyin Paşa'nın Boğaziçi'nin en güzel sahili diyerek kurduğu bu Mevlevihanede Ahmet Dede'nin meclisinde bulunmak ruhundaki bütün fırtınaları dindirmiş, onu çırpınan, devrilen, yuvarlanan, akan, koşan ve nihayet düşen bir çağlayan iken duran, dinlenen, sükun ile eğleşip biriken dingin ve asude bir göle döndürmüştü. Bir sonbahar yağmurunda kapıdan içeriye yalnızca birkaç zaman saklanmak için girmişti. Ama şimdi, lalelerin açmaya başlayacağı şu mevsimde, ruhunda saklanan her şey açığa çıkmıştı. Bütün bir kış boyunca o çelik ruhu, dedesinin ellerinde hamur olmuş, yoğrulmuş, pişmiş, nimete dönmüştü. Ona zamanın Abdülkadir Geylani'si gözüyle bakması ve öylece hürmet göstermesi için 2 ay geçmesi yetip artmıştı. Babası Eyüplü Memiş Mehmet Dede postnişin iken, vezir damat İbrahim Paşa'nın sık sık uğradığı ve dinlendiği bu tekke yalnızca Beşiktaş'ın değil, Boğaziçi'nin bütün yalılarından daha muhteşem bir manzaraya sahipmiş. 2 yıl evvel vezir hemen yanı başındaki Murat Han'ın Kaya Sultan yalısını yenileterek eşi Fatma Sultan'a hediye etmiş. Hatta içinde eğlenceler tertip etmeye başlamış. Geceleri çırağın fasılları yaptırır olmuş. Vaktiyle Kazancıoğlu Bahçesi diye bilinen sahil işte bu yalı yüzünden artık çırağın adıyla anılıyordu. 6 ay geçmişti. Geceler boyunca Mevlevihane'nin dingin hayatıyla çırağın yalısının renkli dünyası birbirine kıyaslandığı, cumbalı, kamer yalı, şahnişinli yalının kış fasıllarındaki helva sohbetlerini ve şiirli musikili gecelerini, zarif kubbeli fevkani tekkenin ney ve benderli akşamlarıyla ölçtüğü tam 6 ay. Şimdi yaz-bahar günleri gelmişti ve bütün ihtişamıyla bir cennete dönüşen şu sahilhane hiçbir yer ile değiştirilemeyecek kadar güzeldi. Son 4 ayda hücresine misafir edindiği ve neredeyse sırlarını paylaştığı İranlı derviş Selmancan'ın anlattığı hikayelerde, Hafız'dan ve Ömer Hayyam'dan okuduğu beyitler ile yaptıkları şiir sohbetleri de, hatta karşılıklı beyit ezberleyerek geçirdikleri gündelik hayatlarının lezzeti de bu çatıyı kendisi için vazgeçilmez yapıyordu. Kış gecelerinde Selmancan'ın Türkçe, Şahincan'ın da küçüklüğünde öğrendiği Farsçayı geliştirme istekleriyle dolu şiir münazaraları ruhunda yepyeni pencereler açmış, derin sözler ve zengin hayallerle dolu şiir akşamlarına müptela olmuştu. Artık İran'dan Hafız, Hayyam ve Sadi, Türk'ten Fuzuli, Baki ve Nef'i divanları neredeyse ezbere okuyor, Mesnevi Han olmasa da Mevlana'nın Mesnevisini ve Divan-ı Kebir'ini külliyen biliyordu. 40'lı yaşlarının başında olan Selman Can tekkeye gelmeden evvel İran ordusunda dizdar olduğu için sık sık İran'da halen savaşmakta olan Osmanlı askerlerinin çektikleri maddi sıkıntıları, devletin kendileri neredeyse unuttuğuna dair umutsuzluklarını, başından geçmiş macera dolu hadiseleri, geniş tasvirler ile ve biraz acem mübalağası katarak anlatıp duruyordu. O kadar ki Şahincan neredeyse Vezir İbrahim Paşa'nın İran ile siyasi anlaşmazlıkları çözümsüz hale getirmek için özel çaba sarf ettiğini düşünür ve hatta buna inanır olmuştu. Selman Can hayatına tıpkı Topaç Yeye gibi irade dışı girmişti. Bir farkla ki Topaç'ı o himaye ediyordu, Selman ise onu himayesine alıp kısa bir zamanda iradi bir can oluvermişti. 6 aylık can yoldaşlığında merak ettiği tek şey derviş kıyafetleri giydiği ve Mevleviliğe soyunduğu halde tekkiye geldiği gün üzerinde bulunan İranlılara özgü kıyafeti büyük bir özenle katlayıp sakladığıydı. Bir gün Mevlevilikten de soyunma ihtimali kalbini çizik çizik ediyordu anlaşılan. Tekkede her akşamüstü yalnız kalıp Üsküdar'ın, Beylerbeyi'nin, Çengelköy'ünün camlarında gün batımlarını seyretmeyi adet edinmişti. Bu küçük zaman aralığı onun Nakşigül'ün hayali, düşüncesi, idealiyle baş başa kaldığı mutlu birkaç dakikadan oluşuyordu. Ve her defasında kederini dağıtmak için kurtuluşu dervişlerle birlikte meydana atılıp dönmede buluyordu. Meydanda dönerken Nakşigül'ü bir kez olsun aklından çıkaramamıştı. Soyunmaya geldim dediği günden itibaren 18 gün konuşma orucu tutmuş, yalnızca tekkedeki hayatı izlemişti. Mevlevi olmak isteyen herkesten aynı şey istenirdi çünkü. 18. gün hala soyunma fikrinde olup olmadığı sorusuna evet cevabını verdiğinde en ağır işler, uykusuz geceler birbirini kovalamıştı. Boğaziçi'nin karı, fırtınası, ayazı, boranı, dalgası, donu, buzu demeden tam bir kış, elek tellerini yiyerek hemen bitişik hücrede yaşayan meczup elekçi divanenin yanında tam bir sabır imtihanı geçirmiş, sabahlara kadar elde tesbih, gazel yaprağı misali titreyip durmuştu. Ömründe hiç deniz vasıtasına binmemiş olan elekçi, Eyüp'ten Beşiktaş'a, kenthane diresini dolaşarak geçen ve Kadıköy ile Üsküdar'ı hiç bilmeyen uçuk bir adamdı. Geçen kış tekkenin tavuklarına dadanan bir tilkiye tuzak kurup yakalamış, 2 gün sonra da kuyruğuna çıngırak bağlayarak salıvermişti. Bütün İstanbul kış boyunca çıngırakla dolaşan o tilkiyi konuşmuş, avcılar bile onu vurmaya tenezzül göstermemişlerdi. Zavallı hayvan. Tekkede hayat yatsı namazından sonra durağanlaşıp gece teheccüd vakti canlanıyor, hayli uzun süren seher zikri takatleri kesiyor ve dervişler, aşçı dedenin matbah-ı şeriften gönderdiği çorbaya iştahtan ziyade rahatlama hissiyle yumuluyorlardı. Neyse ki geldiğinin 3. ayında sema yapan dervişler arasına katılmıştı da hizmeti azalmıştı. Lakin içinde çoğalan başka bir şey vardı, Nakşigül. Onu bir türlü aklından çıkaramıyor, dervişan arasında ilahi aşk ateşinden bahsedildikçe onun bağrında Nakşigül'ün hasret ateşi tutuşuyordu. Başkalarının ilahi aşk dediği şeyin kalbindeki adı Nakşigül idi. Ahmet dedenin, Kazancı dede ve Derman dedenin anlattığı bütün sohbetlerde ve özellikle de şair dedenin şiir gibi konuşmalarındaki aşkı ilahi bahislerinin her defasında Nakşigül'ü aklından silmesi gerektiğini kendisine telkin etmiş ama her defasında onun içinde daha büyük bir hasretle çoğaldığını hissetmişti. Yine de bu aşk sohbetleri hoşuna gidiyor, ruhunu dinlendiriyordu. Bu tekkede Şeyh Efendi'den sonra en ziyade Şair Dede'yi sevmişti. Şair Dede, Süleyman Nahifi Efendi'ydi. Konuşurken sık sık yani diyen, iki lafından birisi yani olan Nahidi Efendi. Rumeli maliyesinden sorumlu defterdar idi ve Osmanlı Devlet Hazinesine hükmediyordu. Haftanın 3 günü gelip zikre katılıyor, Ahmet Dede ile birlikte şiirler okuyor, üst perdeden meseleler konuşuyor, aşktan, aşkın hallerinden bahsediyorlardı. Süleyman Nahifi Dede bir gün yazdığı bir kitabın müsveddelerini Şeyh-i Ahmet Dedesine takdim etmiş ve eğer lütfeder okursanız fikirlerinizi öğrenmek isterim demişti. Dede Efendi aldığı tomarı o sırada kahve fincanlarını toplamakta olan Şahin Can'a uzatıp hücreme iletilsin diye eline tutuşturuverdi. Şahin Can, Şeyh Efendi'nin hücresine giden taşlık koridorda inci gibi yazılarla dolu tomarı hayretle okumaya başladı ve elbette hayran kaldı. Dinle neyden, bak hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede. Der, kamışlıktan kopardılar beni, nalişim zar eyledi merdüzeni. Şerha şerha eylesin sinem firak, eyleyem taşerhi derde iştiyak. Neyin sesini dinle, bak nasıl hikaye ediyor, ayrılıklardan şikayetlerini nasıl dile getiriyor. Diyor ki, ben kamışlıktan koparıldığım gün, inleyişlerim kadın erkek herkesi feryada sürüklüyor. Ayrılık bağrımı delik deşik eyledi ve içimdeki özdeyiş derdi dillendirilmiş oldu. Nahidi Efendi'nin dediği gibi, şimdi bağrı şerha şerha ayrılık derdiyle yarılmış ama bütün bedenini kaplayan özlemler şerh edilmekten çok uzaktı. Aylardır bütün benliğine dokunan ney onun için ayrılıkları anlatmakta, kamışlıktan koparılmanın derdiyle inleyip durmaktaydı. Ne Selmanca'nın abartılmış şehname öyküleri, ne Şems'in Mevlana ile olan trajedisi onu bu derece hayrete düşürmüştü. Hayır, hayır. Yeni bahçedeki konaktan koparıldığı günden bu yana ayrılık acısı ilk defa şimdi bir ateş olup benliğini sarmış gibiydi. Okuduğu satırlar Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevisi'nin manzum tercümesiydi. Çocukluğunda Farsça öğrenirken annesine sık sık bölümler, hikayeler okuduğu kitaptı bu. Demek şair dede Mesnevi'yi Farsçadan tercüme etmişti, hem de şiir şeklinde. O günden sonra Mesnevi'yi baştan sona doğru hızla ezberlemeye başladı. İlk cilt neredeyse bitmek üzereydi. Bu arada ünlü İran şairlerinden Hafız'ın, Hayyam'ın, Sadi'nin ve Firdevsi'nin şiirleriyle haşır neşir oluyor ve elbette her aşk beyti geldiğinde Nakşigül'ü yeniden hatırlayıp bir kez daha hasret ateşine yanıyordu. Bahar'ın şevk ve şetaretle etrafa yayıldığı günlerden birindeydi. İkindi zikri bitmiş, dervişan halkı olup oturmuşlardı. Gözler Ahmet Dede'ye çevrilmişken o, ''Faziletli Efendi Hazretleri, birkaç kelim buyursanız ruhumuz aydınlansa deyivermişti. Cümlenin muhatabı olan şair Nahifi Dede bunu bir emir telakki edip veciz bir sohbete başlamıştı. O sırada Şahincan ayakta beklemekte ve tekkenin pencerelerinden çırağın yalısının bahçesindeki lalelere bakmaktaydı. Boğaz içinde sessizlik denizin sükunetiyle bütünleşmiş gibiydi. Üsküdar ve Beylerbeyi arasında kayıklarından balık tutan köylülerin sesleri uzaklarda dalgalanıyor. Yahya Efendi ve Ortaköy yamaçlarındaki koyu yeşillikler arasından gelen bülbül seslerine karışıyordu. Aklında laleler vardı, katreyi matem vardı, hayret ki hayret. Şair dede de lalelerden bahseten bir sohbete başlamıştı. Şahincan'ın gözleri çırağın yalısının bahçesindeki laleler arasında bir tanesine takılıp kalmıştı. Tepelerden aşan güneşin geride bıraktığı, ışık ile yavaş yavaş kendisini kapatmaya başlayan ateş renkli bir laleydi bu. Şair dede ısrarla laleleri anlatıyordu. Şahincan baktığı lalenin yapraklarını okşuyor, bağrındaki yarayı inceliyor, onunla konuşuyordu. Şair dede lale diyor, Şahincan lalelerle koşuyordu. Oturduğu yerde olmadığı kesindi artık. Lale ile bahtiyar bir aleme seyrana çıkmış, mekan aşımından zaman aşımına uzanıyordu. Tekkede hayal meyal bir şeyler olduğunu sezinliyor, Nahifi Efendi'nin belli sözleriyle o lalenin rengi arasında gidip gelen bir dünyada kulağına sözler ve sesler çarpıyordu. Uzunca bir müddet o sözler kavurucu bir ateş misali önce zihnine, oradan kalbine, ardından Nakşigül'ün kızıl kanına, sonra gözlerine ve nihayet avuçlarına dökülesiye kadar gidip gidip geldi. Nahidi Efendi'nin her bir cümlesi bir kızıl lale olup kalbine dokundu. Ve elbette lale doğuludur. Hristiyanlık kadar, Musevilik kadar, İslamiyet kadar doğuludur yani. Lale utangaçtır. Taze bir gelin kadar. İltifat görmüş bir nazenin kadar utangaç yani. Lale altı yaprağıyla hercaidir. Batılar ve kuzeyler kadar, alt ve üstler kadar. Lale sabru sebatun, ölümden sonra dirilmenin adıdır yani. Ekim mevsiminde ekilip, Nisan mevsiminde açacak kadar. Lale'nin serencamı Necip Türk milletinin tarihi sayılır yani. İkisinin de zaman atlasında yaptıkları yolculuklar sanki örtüşmektedir. Türk milleti de tıpkı lale gibi taşralı olarak nitelendirilmiştir yani. Çünkü o kırda, bozkırda yaşar. Ancak bozkırın tahakkümü onun elindedir. Yani bozkırda söz sahibi odur. Dolayısıyla oranın sultanıdır. Şehre geldiğinde yani taşralı olarak nitelendirildiği için kabul görmez ve oradan uzaklaştırılmak istenir. Çünkü şehirde yaşayanlara göre yani medeniyetten bir haber olan Türkler buraya yaraşık değillerdir. Tıpkı kırların çiçeği laleleri bahçelerine almayan milletler gibi yani. Bundan dolayı Avrupalılar Türkleri hep geldiği yere Bozkır'a geri göndermek isterler yani. Bu isteğe kulak tıkayan ve şehirde bulunanlarla mücadele eden Türkler, önce şehre yerleştikten sonra yani hem kurdukları üç kıtaya yayılan cihan devletiyle, hem de oluşturdukları kültür ve medeniyet ile yani, bütün dünya milletlerinin dikkatini çekmiş, sonra da onların gıpta ile baktıkları bir hüviyete sahip olmuşlardır. Böylece hor görülen yani tahkir ve tazir edilen, küçümsenen, asil Türk milleti tıpkı lalenin ışığı gibi parlayarak bütün dünya devletlerinin sultanı haline gelmiş ve tek güç konumuna yükselmiştir yani. Çiçekler içinde lale ne ise milletler içinde Türk odur yani. Ayrıca nasıl ki lale İslam'ın remzi olmuşsa yani Türklerde İslam'ı temsil eden bir kimliğe bürünmüştür. Türk denince İslam, İslam denince Türk'ün akla gelmesi işte bundandır yani. Öte yandan lale aşkın adıdır. Hatta belki bağrındaki karalarla aşkın adıdır. Hani şu bağrını firkat ateşlerinin yaktığı özge aşığın yani. Kadife kadife lalenin taç yaprağı üzerindeki bir çiğ tanesine yıldırım düşüp de bağrını yakmış gibi. Yoksa yüzlerce lale isminde bunca aşk ahengi ve şiirsellik bulunabilir miydi yani? Şair dede anlatıyordu, Şahincan o arada kaç zaman geçti, ne oldu bilmedi. Yavaş yavaş kendine geliyor, çırağın bahçesindeki lalenin etkisi yavaş yavaş kayboluyordu. Şimdi buradaydı ama zihni karmakarışıktı. Tekkede geçen günleri gözünün önünden akıp gitmekteydi bu sefer. Elif'i Nemet ve Tennure için bambaşka bir kişi olduğunu hissetti birden. Daha geçen gün arkadaşları olan canlar sakalının genç yüzüne pek yakıştığını, yüzüne nurani bir simanın gelip yerleştiğini söylemişlerdi. Buna itiraz eden tek derviş Selman Can olmuştu. Çünkü Selman Can ona sık sık dışarıda başka bir hayatın olduğunu hatırlatıp duruyor, içinde Nakşigül'e ait desenleri ve çizgileri sağlam tutuyordu. Ahmet dedenin nasihatleri ile Nahidi Efendi'nin sözleri 6 aydır dinlenen, huzura eren, dünyadan sıyrılan, mücerret can bulan, soyutlanan ve adeta bir hayalet gibi şeffaflaşıp masivadan uzaklaşan ruhunu yoğurmuş, yeniden pişirmişlerdi. Ama Selman Can zihninde Nakşigül'ün hayaliyle dolu bir hayatın da olduğu fikrini durmadan kazımıştı. İşte bu yüzden şu anda içinde bambaşka fırtınalar kopuyor, billurlaşan ruhunda dağlar yıkılıyordu. Bir yanı şarkıcıya aşıktı da diğer yanı sen asıl şarkıya bak diyordu. Şarkıcıya aşık olan gencin hikayesini ona geçenlerde şair dede anlatmıştı. Şimdi kendisini o genç gibi hissediyor. Cumbalarından güneşin eksik olmadığı çırağan yalısının bahçesindeki lale goncaları arasında açan o bir tek laleye ateş rengiyle yemyeşil tarlaların içinde yakut yüzük kaşı gibi duran o kızıl laleye, gözün önünde renkten renge giren, pembeden çivide dönen, açan, solan, değişen, dönüşen, toprağa yeniden düşen ve iki soğan olup Nakşigül'ün avucuna giren, oradan yanağında pembe, dudağında kızıl, omzunda çividi renge bürünen o tek laleye bütün benliğiyle koşuyor, yalvarıyor, uğruna ölüyordu. Annesi öleli ne kadar olmuştu? Ondan sonra başına neler gelmişti? Bir babası olsaydı son 6 aydır yaşadıklarını ona kim yaşatabilirdi? Zavallı bir hayatta derbeder, çaresiz savruluyordu. Yılları elinden kayıp gitmekteydi. Fırtınalı bir denizin ortasında gibiydi. Ve tutunabileceği tek dal Nakşigül'ün aşkıydı. Onun için yapabileceği her şey anlamlı olacak, belki de kendisine yaşadığını hissettirecekti. Bu tekkede kuvvetli bir rüzgar ile sarsılmış olan aşkı işte yeniden kalbinde yangınlar çıkarmaya başlamıştı. Dizlerinde dermanın kesildiği, alnından terlerin boşandığı bir anda çırağın bahçesinde batmakta olan kızıl lale çivide döndü. Koyu mor tüllere büründü ve kalbine saplandı. Naralandı, haykırdı, bayılıp düştü. 18. ayrımın sonu sayfa 189, devamı 19. ayrımda.